Dış Basın'da yer alan manşetlerin bir değerlendirmesini yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, önce özet yapıyoruz, sonra ülkelere bir bakıyoruz. Sözü size bırakıyorum.
Evet, dünya genelinde zirveler konuşuluyordu geçtiğimiz hafta ki biz bunlardan bir tanesini, Arap Birliği zirvesini aslında aylardır konuşuyoruz. Yaklaşan Arap Birliği zirvesi ve Suriye'nin durumu ne olacak? Kabul edilecek mi? 12 yılın ardından Arap Birliği'ne dönecek mi diye. Geçtiğimiz Cuma günü yapıldı bu zirve, Riyad'da gerçekleşti, Suudi Arabistan'da. Ve oraya Suriye'nin dönüşü oldu gerçekten. O süreçte hem yayınlanan bazı makaleler var hem de oradaki zirvedeki görüşmeler var. Sürpriz bir ziyaretçisi de vardı zirvenin, Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı. Ona da değineceğiz. Bir diğer zirve G7 zirvesi. G7 zirvesinin de temsilcileri Hiroşima'da düzenlenen zirvede bir araya geldiler. Yine orada Ukrayna mesajları, Ukrayna hakkında, Ukrayna'ya destek mesajları verildi Rusya'ya karşı ve Çin'e karşı da eleştirel bir mesafede durdular diyebiliriz. Bu yönde de açıklamalar oldu. Çin'den de karşılıklı bu manada yanıt gecikmedi. Bu var. Diğer bir konu ise bahsettiğimiz gibi aslında dünyanın neredeyse tamamını kapsayan bu iki zirveden başka teknoloji ve iklimle ilgili önemli haberler var ki çok ilginç bir Science bilim dergisinde 40 bilim adamının imzasını taşıyan bir mektupla bir çağrıda bulunuldu. Ve çok ilginç gerçekten bu. Deniyor ki rüya mühendisliği çalışması var. Buna bir dur demek gerekiyor. Şimdi biz yapay zekalar konuşuyorken şimdi de rüya mühendisliğine konu geldi. Ve bu anlamdaki gelişmelerin kontrol altında. Yani şöyle iddia o ki akıllı hoparlörler yoluyla veya başka vesilelerle insanların rüyalarını yönlendirmek ve bu şekilde belli alanlarda belli konuları belli şekilde düşünmesini sağlamak dahi gerçekleştirebilir deniyor ki bu alandaki çalışmalarda bir sınırlama gerektiği de söyleniyor daha şimdiden. Bakın dolayısıyla buna da eğer vaktimiz olursa değineceğiz. G7 zirvesine başlayalım isterseniz. G7 zirvesi Hiroşima'da bir araya geldi. Bu zirve öncesinde hemen Biden, Amerika Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya yeni bir askeri destek paketi açıkladığını gördük biz. 375 milyon dolarlık. Bu önemliydi. Bir taraftan uzun süredir beklenen ve Amerika acaba Ukrayna'ya F-16 uçakları verecek mi, temin edecek mi? Bu konuşuluyordu. İşte bu henüz gerçekleşmiş değil. Bununla ilgili henüz bir taahhüt de söz konusu değil. Ama şu önemli taahhüt geldi. Daha doğrusu haber geldi. O da Ukraynalı pilotların F-16 kullanımı konusunda eğitilecekleri söylendi. Dolayısıyla deniyor ki işte bu aslında önümüzdeki süreçte Ukrayna'ya sağlanması muhtemel F-16'larla ilgili de bir mesaj niteliği taşıyor deniyor. Reuters da bununla ilgili bir yetkili Rus diplomatın uyarısına yer verildi. Orada da Ukrayna'ya F-16 jetlerinin transferinin NATO'nun bu çatışmadaki rolü konusunu gündeme getireceğini söyledi ve Rusya'nın bu konuya yanıt vereceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. İsmi verilmeyen Reuters'daki Rus diplomat. Diğer taraftan az önce söyledik Arap Birliği zirvesine Zelenski'nin sürpriz ziyareti demiştik. Zelenski sadece Arap Birliği zirvesine o ziyareti gerçekleştirmedi. G7 zirvesinde de Zelenski vardı. G7 liderlerinden başka Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Başkanı da zirveye katıldılar. Onlarla birlikte Zelenski de bir yuvarlak masada hatta poz verdi. Böyle bir zirveydi. Orada Zelenski'nin özellikle tabii bu 9 bahsettiğim liderden başka aslında önemli başka liderler de vardı. Bunlardan ikisi Hindistan Başbakanı Narendra Modi konuk olarak takip etti zirveyi. Bir diğeri ise Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva. Bu iki liderin bulunması özellikle Zelenski açısından şu açıdan önemliydi. Bu iki lidere dönük Zelenski'nin daha doğrusu Ukrayna'nın Zelenski'nin bu Rusya ile yaşanan çatışmada, savaşta tarafsız kaldıkları ile ilgili, yeterli inisiyatif almadıkları ile ilgili eleştirisi vardı. İşte Batı basınına baktığımızda Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Zelenski'nin pozisyonuna bir adım daha yaklaştığı, ama Brezilya lideri Lula da Silva'nın bu konuda herhangi bir renk vermediği, hani o tabirle söylemek gerekirse, söyleniyor. Dolayısıyla belki Hindistan'dan bu konuda yeni adımları Rusya'ya karşı görebiliriz şeklinde bir tırnak içerisinde umut var Batı basınında, onu söyleyelim. Yine G7 zirvesi kapsamında evet Ukrayna konuşuldu, ama konuşulan bir diğer konu Çin idi. Ve Çin ile ilgili evet Çin'den ayrışmayalım. Ama asıl bu kullanılan ifadeler ve ton dikkat çekici gerçekten. Çin'den ayrışmamak ama Çin'le beraber olmanın riskini azaltmak şeklinde bir ifade var. Ki burada özellikle Fransa'nın bu dilin kullanılması konusunda ısrarcı olduğu söyleniyor. Daha yumuşak bir dil kullanılması gerektiği ile ilgili Fransa'nın çok telkinleri olduğu söyleniyor Batı basınında. Reuters'ın haberi bu şekildeydi. Peki biz Çin'den neden bahsediyoruz? Neden önemli Çin ile ilgili açıklama? İlk kez 7 liderin imzasıyla, ortak deklarasyonla Çin'e karşı bu duruş G7 zirvesinde, yani G7 zirvesi bünyesinde ilk kez gerçekleşti bu. Daha önce bu konunun konuşulduğu haberleştiriliyordu, ama 7 liderin bir araya gelip bu metni, bu şekilde bir metin metni imza attıklarını görmemiştik. Bu noktada Tayvan'a dönük bir operasyon veya olası bir işgal girişimi konusunda da aslında uyarıda bulunulduğu şeklinde bir ifade var Washington Post'ta. O noktada Çin'e karşı bu 7 liderin pozisyon aldığı söylenebilir. Her ne kadar bu konuşuluyorsa da bir taraftan Amerika basını aslında Amerika Başkanı Biden'ın Çin'le ilişkilerin bir taraftan da normalleşmesini beklediği söyleniyor. Tabii bu adımların atılıyor olduğu hani bir tarafta görülmekteyken, Çin'le ilişkilerin bir yandan da normalleşmesini beklemek aslında çok mümkün değil. Nitekim Çin Dışişleri de G7'nin yayınladığı bildirideki ifadeler için bazı gelişmiş Batı ülkeleri, şu ifadeyi kullandı, dedi ki Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Bazı gelişmiş Batı ülkelerinin başka ülkelerin iç işlerine karıştığı ve küresel işleri, küresel işleyişi manipüle ettiği dönem sonsuza dek geride kaldı. Artık o dönemi yaşamıyoruz şeklinde bir ifadesi vardı. Oldukça önemli bu noktada Çin dışişlerinin yaptığı açıklama. Ukrayna ile ilgili diğer bir önemli haber Wall Street Journal'da yer aldı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Batılı bürokratlara dayandırılan haberde Duda'nın Ukrayna için İsrail modeline dayanan bir stratejinin geliştirilmekte olduğunu söylediğini gördük biz. Peki neyi kastediliyor burada? Deniyor ki İsrail de NATO üyesi değil, ama Amerika tarafından destekleniyor deniyor. İşte bu noktada İsrail'in 2. Dünya Savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden en fazla askeri destek alan ülke olduğuna dikkat çekiliyor ve önümüzdeki süreçte İsrail ile birlikte Ukrayna'nın da benzer şekilde destekleneceği söyleniyor. NATO üyesi olmasa da bu vurgu önemli Wall Street Journal'daki. Bir yandan da tabii şunu takip ediyoruz. Ben aslında burada şöyle küçük bir alt başlık açılabilir. Lobilerin gücü denebilir burada. Çünkü bir taraftan evet bunlar elbette konuşuluyor, bir haksız işgal durumunun olduğu yerde de zaten buna karşı çıkmak gerekiyor. Ama şunu da söylemek lazım. Bir taraftan da tabii düşünce kuruluşlarının, özellikle belli başlı düşünce kuruluşlarının çok etkin olduğunu görüyoruz bu süreçte. Örneğin bir düşünce kuruluşu ki bu Avrupa Politikalar, Avrupa Politik Analizleri Merkezi, Center for European Policy Analysis, CEPA olarak adlandırılan kuruluş. Bu düşünce kuruluşu merkezi aslında Washington'da ve Ukrayna'yı destekleyen bir düşünce kuruluşu. İşte bu düşünce kuruluşu çok sürpriz bir ziyaretçiyi Amerikalı kongre üyeleriyle buluşturdu ve onları Ukrayna'ya daha fazla destek vermesi konusunda ikna etti. Daha doğrusu ikna etmesi için toplantıya davet etti. Kimdi bu isim? İngiltere'nin bir önceki başbakanı Boris Johnson'dı. Evet, bir başbakanı, bir Amerikan düşünce kuruluşu sponsorluğunu yaparak kongre üyelerinin olduğu bir toplantıya davet ediyor ve orada Ukrayna konusunda daha fazla destek verilmesiyle ilgili kongre üyelerini ikna etmesini bekliyor. Bu tabii ki Amerika'da çok tartışılır. Elbette lobiler vardır ve bunların denetiminin yapılması gerektiği hep söylenir. Ama şunu söylemek lazım. Evet, Boris Johnson siyaset başbakanlıktan sonraki süreçte bunu yaşıyor. Başbakanlık öncesi dönemi veya başbakanlık dönemiyle ilgili de soru işaretlerini beraberinde getirmiyor değil bu durum, ki sorgulanıyor bu kısmen de. Peki Boris Johnson neler söylüyor? Boris Johnson aslında baktığımızda Politico'da yayınlanan makalede her zamanki üslubunu kullandı deniyor ve ne yaparsa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron atıfta bulunarak, hatırlayalım, Emmanuel Macron Putin aşağılanmamalı demişti. İşte ona atıfta bulunarak Boris Johnson, kongre üyelerinin katıldığı toplantıda, Putin hiçbir şekilde aşağılanmaz, ne yaparsak yapalım bu gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla Ukrayna daha fazla desteklenmeli ve unutmayalım ki bu desteğin karşılığını biz ileride alacağız şeklinde bir ucu açık olarak bir not, bir açıklamada bulunuyor. Özür diliyorum. Onu da belirtmeden geçmek istemedim. Ukrayna'dan bahsettik. Bir de tabii bir taraftan şunu da söyleyelim. Ukrayna konusunda ülkelerin yekpare bir politika belirlediklerini söylemek de zor. Almanya özelinde, Almanya'nın Ukrayna özelinde düzeltiyorum, Çin'den bahsetmiştik G7 zirvesinde. İşte Çin konusunda Almanya'da malumunuz bir koalisyon hükümeti var. İşte koalisyon hükümetlerinin özelinde dış politika belirlemedeki yaşanması muhtemel sıkıntılardan birini şu an Almanya yaşamakta. Dışişleri Bakanı'nın üyesi olduğu Yeşiller Partisi Çin'e karşı çok daha sert bir politika belirlenmesi gerektiğini savunuyorken, koalisyonun diğer üyeleri, ki bunlar arasında Başbakan Scholz da var, daha itidalli bir politika izlenmesi gerektiğini savunuyorlar, ki hatırlayalım Almanya şansölyesi kısa bir süre önce Çin'e ziyarette bulunmuştu. İşte bu noktada acaba Almanya ve Çin arasındaki ilişkiler hangi koalisyon ortağının dediği doğrultuda ilerleyecek, göreceğiz, takip edeceğiz. G7 zirvesinden sonra bir de Arap Birliği zirvesinden bahsedelim isterseniz. Arap Birliği zirvesi Riyad'da gerçekleşti. Bu zirve açısından en önemli konu Suriye'nin birliğe tekrar dönüşüydü 12 yılın ardından. Hatta Raya El Yom isimli haber sitesindeki iddia o ki Suudi Arabistan Veliaht Prensi kısa bir süre sonra Suriye'yi ziyaret edebilir deniyor. Bu tabii henüz bir iddia, doğrulanmış değil. Ama Arap basınında bunun konuşulduğunu söyleyebiliriz. Bir de Lübnan'da yayınlanan El Ekber Lübnan isimli gazetede Cidde'de düzenlenen, daha doğrusu Riyad'daki bu zirve aslında Arap Baharı'nın bir taraftan da sonuna gelindiği ile ilgili bir mesajdı. Yani hani Arap dünyasında yaşanan o dönemki tırnak içerisinde karışıklık, karmaşa, ayaklanmalar diyelim, onların sona geldiği ile ilgili bir mesajdı şeklinde bir ifade de var. Bu da önemli. Tabii bir taraftan Zelenski'nin bu ziyareti ve Zelenski'nin Arap liderlerle görüşmüş olması karşılıksız kalmadı bu ziyaret. Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev de önceki gün Riyad'daydı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüşmelerde bulundu ve bu ziyarete bakıldığında bir cevap niteliğinde deniyor. Şimdi peki Arap Birliği zirvesini biz görüyoruz. Burada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın açıklamaları da vardı. Peki ne değişti Suriye'de bu bakıldığında? İlginç olan, İsrail açısından şöyle bir durum değişti. Aralık ayından bu zamana, yani Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün neredeyse kesinleştiği dönemden bu yana diyebiliriz, deniyor ki İsrail'in Suriye'deki operasyonları, hava operasyonları iki kat arttı. Yani Suriye daha rahat bir alan bulabilmiş durumda. Bu söyleniyor ki İsrail Savunma Bakanı söyledi bunu. Bu anlamda gerçekten dikkatli takip etmek gerekiyor bu süreci. Çünkü Suriye'nin dönüşü, evet, İsrail saldırılarını, Suriye'ye dönük hava harekatlarını iki kat arttırabildi bir taraftan. Bir taraftan biz konuştuk geçtiğimiz hafta, hatırlayalım. Umman'da yürütülen gizli görüşmeler vardı Amerika ve Suriye arasında. Ve bu görüşmelerde Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan varlığının ve Amerika'nın PYD, YPG, PKK'ya dönük desteğinin herhangi bir şekilde masada olmadığını, müzakere masasında olmadığını konuşmuştuk. Bir taraftan da Suriye Devlet Başkanı'nın toprak bütünlüğü ile ilgili mesajları da var ve Suriye'nin kuzey ile ilgili Türkiye'yi yer yer eleştirdiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada acaba bu yeni Arap Birliği zirvesi sonrasındaki süreçte Türkiye'nin Suriye politikası üzerinde yeni bir etki unsuru olarak bu süreç kullanılacak mı? Takip edeceğiz gerçekten. Türkiye'nin oradaki varlığı çünkü bizim için gerçekten çok önemli, malumunuz. Bu noktada bunu sürdürmekte oldukça elzem. Az önce bahsettiğim ve girişte de Bilim Dergisi'nde yayınlanan konuya gelelim. Çok ilginç gerçekten. Rüya mühendisliği olarak adlandırılıyor bu. Hatta hedeflenmiş rüyanın nasıl ifade ediliyor? Yönlendirilmesi olarak adlandırılıyor. 40 uyku araştırmacısı, bilim uzmanı bir makale kaleme alıyorlar ve diyorlar ki bu yapılan çalışmalar aslında bilim alanında önemli ilerlemelere evet yol açıyor ama bir taraftan da mevcut düşünceleri veya belli kalıp düşünceler üzerinde ki yargıları da hani sorgulanmaz denecek olan olduğu düşünülen yargıları da sorgulamaya yol açıyor. Hatta şöyle deniyor, bu kişi onu öyle bir sorgulamaya başlıyor ki daha önceden öyle bir o konu hakkındaki mevcut düşüncesini unutuyor dahi, öyle bir düşünceye dahi sahip olmuyor deniyor. Bu önemli çünkü evet bilimin ilerlemesi önemli ki yapay zekada da biz bu konuyu oldukça tartışmıştık. Hatta hala da gündem yapay zekadaki gelişmeler nasıl denetim altında alınacak? Çünkü özellikle insanlığın sonu mu geliyor tartışmaları da var malumunuz. İşte bu noktada acaba rüyaların yönlendirilmesi nelere yol açacak? İşte ailenin birliği konusu konuşuluyor örneğin. Belli konular var malumunuz. LGBT konuları, bunlar çokça anılır. İşte bu konu örneğin, bu konuda ki mevcut düşünceleri yıkmaya dönük mü kullanılacak bu çalışmalar? Yani dolayısıyla mevcut insanların yargılarını tarumar edebilecek bu noktada gelişmelere yol açabilir deniyor. O yüzden oldukça kontrol altında tutulması gereken bir alan olarak adlandırılıyor. Gerçekten teknoloji çok hızlı değişiyor. Mevzuat ise ne yazık ki uluslararası mevzuat bu kadar hızlı gelişmediği için gelişmeler biraz da endişeyle takip ediliyor diyebiliriz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.